Ayrım 12.
Hiç alışık olmadığı bu ortama ayak uydurmak ve kendisi için çok yeni olan ders konularını intibak edebilmek için kendisi okulda kalmayı tercih etmişti. Ayrıca babasının ricası üzerine Binbaşı Potovski'nin ek bazı dersler verilmek üzere ona özel öğretmenler de ayarlamıştı. Dolayısıyla hafta sonları klasik Rus edebiyatı, Fransızca ve Almanca gibi henüz mektep programında pek fazla yer almayan konuları öğrenmekle geçiriyordu. Ana dili Rusça olan çocukların arasında başarılı olmak için herkesten fazla çalışması ve daha önce öğrenmesi gerektiğini anlamıştı. Oldukça yorucu bir programı vardı ama bundan bir şikayeti yoktu. Sınıfında kendini göstermişti. Spor derslerinde özellikle ata binişindeki maharet ona ek puan getiriyordu. Çalışmak, öğrenmek ve imtihan vermek dışında neredeyse bir hayatı yoktu. Tabii bu aynı zamanda evine, annesine, kardeşlerine ve babasına duyduğu derin özlemi yaşamak için de az zamanının olması demekti. Boş kaldığı an tedavisi imkansız bir hastalık gibi kendini saracak olan yalnızlık duygusunun korkusundan, yorgunluktan gözleri kapanana kadar kendini kitapların sayfaları arasına hapsediyordu. Mojeskiler onu çocukları gibi her fırsatta kanatları altına almak istemelerine rağmen genç çocuğun azmi, başarısı ve inatla okulda kalma isteğine karşı sessiz kalmayı tercih etmişlerdi. Emnov gittiğinden bu yana kendisinden henüz bir haber alınamamıştı. Zaten gidenlerden haber beklemek yerine yeni gidenlerden birini bulup yerine ulaşması zayıf bir ihtimal olsa da cephedekilere birkaç satır sevgi ve özlem sözcüğü göndermek daha makul geliyordu çok askeri ailesine. Seyit kendisi uyanık olduğunda ne kadar meşgul ederse etsin rüyaların akışına hakim olamıyordu. Babası için duyduğu özlem Yalta'daki ailesine duyduğundan çok farklıydı. Annesi ve kardeşleri emin yerde, kendi evlerinde ve hep beraberlerdi. Ama babasının nerede ne şartlarda olduğunu hatta yaşayıp yaşamadığını dahi bilmiyordu. Onun geri dönmeme ihtimalini düşündükçe kabuslarına kabus ilave oluyordu. Onun sevgisini, dostluğunu, öğütlerini özlemişti. Okuldan çıkıp ev ortamına girdiği vakit bu eksikliği daha şiddetli hissedeceğini ve kendisiyle beraber etrafındakileri de mutsuz edeceğini biliyordu. Onun için Mojeskilerle beraber olmayı da mümkün olduğunca geciktirmişti. Fakat hiç kimsenin yalnız başına kalmaması gerektiği bir zamanı gelmişti yılın. Okul tamamen boşalıyordu ve herkes aileleriyle beraber olmak üzere Noel tatili için izinliydi. Seyit için Noel bugüne kadar bildiği bir şey değildi. O bir Müslüman çocuğuydu ve Kırım'da böylesine bir bayram kutlanmazdı. Ancak kendi dini ne olursa olsun Noel'i kutlayan insanlar arasında yaşıyordu ve şu an sahip olduğu en iyi dostlar da onu Noel tatili için evlerine çağırmışlardı. Olga teyze ve Sergio amcayı kırmak istemiyordu. Bu özel tatilin tadını çıkarmaya bakacaktı. Onları kendisini çağırdıklarına pişman etmemeliydi ve işte aylardan beri ilk defa onların kapısının eşiğinde çizmelerindeki karları silkeleyerek kapının açılmasını bekliyordu. Olga ve Sergio ancak kendi öz çocuklarının karşılarında görseler bu kadar mutlu olabilirlerdi. Onun sevgi ve hasretle karşıladılar. Evin girişindeki büyük antre merdivenleri çıkışına yerleştirilmiş dev çam ve büyük salonun uzun uğraşlarla süslendiği belliydi. Salondan yukarıya kata çıkan merdivenlerin trabzanları kocaman kırmızı saten kurdelalar ve çiçeklerle donatılmıştı. Hizmetkarların telaşla sağa sola koşuşturmalarından evde büyük bir olaya hazırlık yapıldığı anlaşılıyordu. Seyit'i küçük bir çocukmuş gibi iki yanından sarıp salona getiren Mojeskiler memnuniyeti yüzlerinden okunuyordu. ''Ah Seyit, geldiğin için ne kadar mesudunuzu anlatamam.'' dedi Olga. ''Böyle bir zamanda insan yalnız kalmamalı. Hem sana söz veriyorum çok eğleneceksin. Senin yaşında birkaç genç de gelecek.'' Sonra onu hafif bir göz kırparak devam etti. ''Birkaç da güzel genç kızı var gelenler aralarında. Evet evet, ben eminim çok eğleneceksin. Gel şimdi otur biraz, anlat bize bakalım. Okul nasıl gidiyor, sınıfında kimler var, öğretmenlerin kimler?'' Gerçi Sergio amcan devamlı bir haberler getiriyor mektebinden ama ben senin ağzından duymak istiyorum hayatını. Seyit Sergio Mojeski'ye doğru bakışlarını çevirdiğinde onu neredeyse unuttuğu o muzip bakışları ile karşılaştı ve bu iyi adama sevgiyle gülümsedi. Demek sevgili Sergio amca uzaktan uzağa onun hayatını yakından takip ediyordu. Kendini birden kendi evinde gibi son derece rahat ve emniyette hissetti. Bu evde seviliyor, isteniyor olduğunu bilmesi büyük mutluluktu ve o da bu candan insanları çok sevdiğinden emindi. Bütün durgunluğunu, çekingenliğini adeta ceketini çıkarır gibi soyup attı üzerinden ve anlatmaya başladı. Binbaşı Mojevski'nin kendisini okula teslim ettiği sabahtan başlayarak son güne kadar başından geçenleri, karşılaştığı insanları ve olayları tek tek anlattı. Zaten hiçbir şeyi atlamasına imkan yoktu. Olga hem dikkatle dinliyor, bir yandan da unuttuğu bir şey kalmamasını sağlamak için sorularla onu yönlendiriyordu. Akşam yemeğinden sonra uzayıp giden sohbet sırasında Seyit, bu evde babası kadar mühim bir yeri olduğunu hissettiğinde, Mojevski'lerle karşılarındaki delikanlının birçok yetişkinin sahip olduğu olgunluğu ve kararlılığı hayretle ve sevinerek izlediler. Sergio o akşam Seyit'i çok mutlu edecek bir haber verdi. Mehmet cepheden dönen müşterek bir arkadaşları vasıtasıyla gönderdiği zarfa, Mojevski'lere, Seyit'e ve Zahidi'ye ulaştırmak üzere 3 mektup koymuştu. Seyit kendisine teslim edilen mektubu babasını kucaklar gibi sıkı sıkı avuçlayarak tekrar tekrar okudu. Sevinçten gözleri parlıyordu. Mektup çok uzun değildi. Eminov sürekli yer değiştirdiklerini, harbin bütün şiddetiyle devam ettiğini ve ne zaman döneceğini bilmediğini, ancak sıhhat ve afiyette olduğunu, onu çok özlediğini, mektuplardan birini alıp başarılarından çok memnun ve bahtiyar olduğunu yazıyordu. Sonunda da sana güveniyorum oğlum sözleriyle sevgilerini ilave ederek mektubunu bitirmişti. Seyit kağıtta sanki anlaşılması çok zor bir şey varmış gibi uzun uzun babasının el yazısını seyretti. Tekrar baştan okudu. Adeta babasıyla hasret gideriyordu. O gece uzun zamandır en güzel uykusunu uyudu. İki akşam sonra Mojevski'lerin evi Noel partisi için gelen ziyaretçilerle doldu taştı. St. Petersburg'un bütün kalbürüstü şahısları oradaydı. Aynı gece birçok yerde davetler verilmesine rağmen Olga'nın becerikliliği sayesinde en muvaffak olan parti Mojevski'lerinki. Bu yıllardır değişmeyen bir durumdu. Zira Olga çok şeyde olduğu gibi davet vermekte de bütün hünkârlığını kullanır, davet listesinde asider olduğu kadar isim yapmış sanatçıları da ağırlıkta tutardı. Böylece zenginlik, güzellik, unvan ve yetenek sahipleri bir araya gelirler, aynı dengeyi başka bir yerde de kolay kolay bulamayacaklarından eğlenmek için seçmek zorunda kalırlarsa daima bu adresi seçerlerdi. Olga ayrıca her Noel'de bir sonraki yılın davetini ilan eder, gelmesini özellikle istediği kişilerin de kendisine söz vermesini sağlardı. Dolayısıyla çok kişinin davetiye postaladığı haftalarda Mojevski'ler çoktan partilerin kaç kişiyi ağırlayacağını ve neler ikram edeceklerini programlamış olurlardı. O gece Seyit ismini unvanını hatırlamadığı kadar çok insanla tanıştı. Sergio veya Olga'nın misafirleriyle tanışırken Eminov'un oğlu olduğunu söylediklerinde aldığı cevaplardan Seyit birçoğunun babasını tanıdığını anladı. Kızıl saçlı çok derecede işveli bir hanım misafirde babasının adını duyduktan sonra Seyit'e öylesine ilgilendi ki genç çocuk hiç alışık olmadığı bu tarz ilgi karşısında ürktü ve izni kalabalığın içine kaydettirmeye çalıştı. Misafirlerin arasından özür dileyerek kendisine yol açıp bir an evvel kızıl saçlı şuhun görüş alanından uzaklaştırmaya çalışırken karşısına çıkan kendi yaşlarını bir delikanlının sorusu üzerinde durmak zorunda kaldı. İyi akşamlar. Sen binbaşılı misafiri olan çocuk olmasın. Kurt Seyit dedikleri. Seyit isminin lakabıyla bilen çocuğa tekrar dikkatle baktı. Daha evvel tanışmış olabileceği düşüncesiyle hafızasını zorladı. Hayır, onu hiç görmemişti şimdiye kadar. Aşağı yukarı onun boyundaydı. Sarıya kaçan açık kumral saçları arasında güneşten sararmış gibi daha açık teller vardı. Kısa saç tıraşı Seyit'in tıraşını andırıyordu. Karşısındakine emniyet veren açık bir anından sonra birbirlerine oldukça yakın açık mavi gözleri de bu emniyetin tam aksi bir ifadeyle telkin ediyordu. Seyit bu kısacık anlık süzüşten sonra konuşmaya hazırlanıyordu ki çocuk devam etti. Ben de Petro Borinski, aynı mektebeyiz. Seyit ona canı yakın tavrından etkilenmişti. Memnun oldum Petro. Elini uzattı, iki çocuk candan bir ifadeyle el sıkıştılar. Bir yere mi gidiyordun kaçar gibi? Seyit oradan neden sürhatle uzaklaştığını yeni arkadaşına hiç söylemeye niyetli değildi ancak Petro'dan gizli bir şey olmadığında meydandaydı. Benden saklayamazsın. Petro göz kırparak piste kendisinden oldukça genç bir delikanlının kollarında dans etmekte olan kızıl saçlı kadını işaret etti. Yoksa Stevlana Milovic'den mi kurtulmaya çalışıyordun? Seyit birden yaşlaşından utandığını hissetti. O anladıysa herkes de görmüştür, anlamıştır diye korktu. Hadi utanma, deminden beri Sergio amcanın talimatı üzerine senin yanına gelip kendimi tanıştırmaya çalışıyordum ama kadın seni bırakmadı ki. Yanıma gelseydin de beni kurtardın isteydin ya, dedi Seyit. Pedro dostça onun koluna girdi. Sonra etraftan dinleyen olup olmadığını kontrol eder gibi sağa sola bakındıktan sonra eğilerek kulağına fısıldadı. Ben ona bir kere yakalandım yeter. İkisi birden gülmeye başladılar. Daha sonra aralarında kendilerini dans salonunda tutabilecek çekicilikte genç kız olmadığına karar verip nispeten sakin olan piyanolu oturma odasına geçtiler. Bana Kurt Seyit denildiğini kim söyledi diye sordu Seyit merakla. Sergio amca bile öyle hitap etmez bana. Binbaşı Potofski benim dayım olur. Seni epey dinledim ondan. Babanla da çok iyi arkadaşmışlar anladığım kadarıyla. Ben Moskova'daki mektepten yeni geldim. Dayım buraya transferimi yaptırdı. Sanırım aynı sınıfta olma ihtimalimiz var. Keşke aynı sınıfta olsak çok sevinirim. Ama sen çok uslu bir talebeymişsin. Hep bana öyle dediler. Olsun, yine de iyi anlaşacağımızı zannediyorum. Çok iyi ata bindiğini söylüyor dayım. Eh fena sayılmaz. Fena sayılmaz mı? En iyi dereceleri senin olduğunu duydum. Daha çok başındayız. Kimin beni geçeceği belli olmaz. Neyse seni geçecek biri varsa bile emin ol o ben olmayacağım. Tekrar gülmeye başladılar. Birbirlerine kanları ısınmıştı ki iki delikanlının. Bütün geceyi sohbetle geçirdiler. Birbirlerinden öğrenecek çok şeyleri olduğuna karar verdiler. Seyit binicilikte ve Fransızca'da Pedro'ya yardım edecek. Pedro ise St. Petersburg'un aile evleri dışındaki küçük kaçamak eğlencelerini, derslerden bunalınca nasıl dinleneceğini ona öğretecekti. İkisi de yapacakları alışverişin keyifli düşüncesiyle anlaşarak ayrıldılar. 1905'e birkaç gün kala Seyit ailesinden çok uzaklardaydı. Özlemle doluydu ama yine de bir gün evvelinden çok farklı hissediyordu kendini. Babasından ayrıldığından bu yana ilk haberini almıştı. İlk Noel'ini yaşamış, beraber çok şey yaşayacakları yeni bir arkadaş edinmişti. Babasının ne zaman eline geçeceğini bilmiyordu ama o gecenin neredeyse sabaha karşı ilerleyen saatlerinde oturup bir mektup yazdı. Babasının gönderdiği mektubun tarihi 3 ay evvelinindi. Aynı hesapla cepheye giden mektup da Emin Yaf'ın olduğu yeri bulursa baharda oğlunun mektubunu almış olurdu. Seyit mektubu yazarken bir şey fark etti. Her satırda sanki babası karşısındaymış, onu dinliyormuş gibi hissediyordu. Belki aylar sonra okunacak, belki de hiç alınmayacak bir mektup dahi olsa özlenen insanı öylesine yakına getiriyordu ki Seyit bundan sonra her hafta yazmaya karar verdi. 1905 yılı Mojevski ve onların dengi yaşamları olan Rusların evlerinde oldukça renkli ve eğlenceli karşılamalarla kutlanırken St. Petersburg'un arka mahallelerinde başka hazırlıklar yapılmaktaydı. Aslında son bir yıldır devam eden ufak kaynamalar bu hazırlıkların temekkilini teşkil etmekteydi. Halkı uzun zamandır bekledikleri reform ve yenilik fikirlerinden uzaklaştırmak amacıyla savaşı bütün gücüyle teşvik eden ve hayali galibiyet haberleriyle uyuşturmaya çalışan Plevne 1904 Temmuz'unda arabasıyla beraber havaya uçurulmuştu. Ancak Plevne'nin ölümü ve hatta yerine çağrın çoğunun onayladığı Prens Postfok'un Miliski'nin atanması bile huzursuzluğu bitirmemişti. İstenen haklarla ilgili belgelenen cevap nihayet Çar Nikola tarafından Aralık ayında sadece gayet genel olarak verilen sözler şeklinde ortaya konulunca aslında tarihi daha yıllar sonra işlenmiş olan ihtilali tohumları atılmıştı bile. Noel süsleri henüz toplanmıştı ki St. Petersburg bundan sonra sık sık tekrarlanacak büyük ve kanlı yürüyüşlerinden birini yaşadı. Rahip Gregory Gapon başında yürüdüğü binlerce kişilik işçi ordusu ellerinde haçlar, ikonlarla ilahiler söyleyerek Çar'ın kışlık sarayına geldiler. Bütün arzuları daima o veya bu rütbedeki birinin aracılığıyla haberleştikleri çarları ile yüz yüze görüşmekti. Fakat Çar Nikola'dan orada değildi. Muhafızlar gittikçe sesleri yükselen ve demir bir çember gibi sarayı sarmaya başlayan kalabalığın daha ileriye gitmesinden korkarak savunmasız kalabalığın üzerine ateş açtılar. Ön saflarındakiler cansız yere yığılması ardlarındaki korkunç kalabalığa bir müddet tesir etmedi. Aynı azimle ellerindeki ikonları göğe kaldırıp haykırarak muhafızlara karşı koymaya çalıştılar. Ancak silahlı ve atlı askerler karşısında ikonların ve ilahilerin çaresizliğini anladıklarında dağılmaya başladılar. Grubun arkasındaki ve sokaklara yakın kısımlarında yürüyenler çil yavrusu gibi dağılmaya başladıklarında önlerde olanlar için kurtuluş artık çok geç ve ümitsizdi. Silah sesleri, at kişnemeleri, çığlıklar ortayı sarmış, masum yürüyüş kanlı yürüyüşe dönüşmüştü. Birkaç saat sonra kışlık sarayın önü boşaldığında silahlara hedef olanlar, kaçarken devrilip arkadaşlarının ayakları altında ezilenler, atların ayakları altında kalanlar ve cansız gövdelerin geride bıraktıkları kan gölü, St. Petersburg'un bembeyaz karları üzerinde bir günah yığını gibi yayılıp kalmıştı. 1000 kişinin can verdiği bu korkunç günden sonra Prens Miski istifa etti. Hem Bahlein'e duyulan nefret hem Çar'ın uygulamalarına protesto olarak verilen cevap bir cinayetti. Grand Duke Sergio Kremlin'de bombalanarak öldürüldü. Katil Ivan Kalyayev adlı bir devrimciydi. Başkentin böylesine kaynamaya ve huzursuzluğun her gün biraz daha yükselmeye başladığı günlerde Seyit'in babasına devamlı yazdığı mektuplar büyük bir zarfın içinde birike dursun, baba Eminov St. Petersburg'dan kilometrelerle uzakta, kar fırtınası altında Japonlarla mücadele eden binlerle Rus üniformasından biriydi. O tarihlerde hala her ay 30 bin asker yedek olarak trenlerle Magden'e gönderiliyordu. Kropotkin yeniden düzenlediği 300 bin kişilik ordusuna 3 bölümü ayırıp generalleri Lilievich, Grinberg ve Kalbars'ın komutasında saldırıya geçmek üzere hazırlamıştı. Bunlardan Grinpenberg komutasındaki ordu 7 birlikten oluşuyordu ve o anda sadece 2 Japon birliğini savunduğu Sandepo'ya saldırdı. Eminov komutasındaki askerleriyle bu birliğin içindeydi. 2 gün boyunca hem kar fırtınası hem Japonlar ile verdikleri mücadele savaşın neredeyse en başından beri Rusların sağlamış olduğu en mühim galibiyetti. Ancak Kropotkin derhal bu karşı saldırı hazırlığından emin, telafatı önlemek istediğinden saldırıyı durdurdu. Ardından Rusların Magden ve Trushima yaşadıkları hezimetlere rağmen harp Mayıs-Haziran derken Temmuz ayına kadar uzadı. Kore içlerinden geçen Japon öncüler Miladovskaya doğru ilerlemeye başladılar. Orada Sakdahin'i ele geçirdiler. St. Petersburg'a doğru son güne kadar savaşa devam edileceği ve kazanılacağı görüşüyle ileri sürülmesine rağmen yenilgiler ve geri çekilme haberleri hazırlığı yapılmakta olan ihtilalin sebeplerini destek teşkil ediyordu. Asıl soyu başlatılan barış görüşmeleri bu işi Japonların galip kapadıklarını gösterir nitelikteydi. Son bir senedir pırıl pırıl çizmelerini gıcırtatarak yürüyen, barış hayallerini ve gurur dolu askerleri götüren trenler, şimdi yorgun, yaralı, soğuktan, iyi beslenmemekten zayıf düşmüş, henüz yaşayıp yaşamadığından emin olmayan, bedbin bakışlı askerleri geri taşıyordu. Bunlar geriye dönebilecek kadar şanslı olanlardı. Bütün bu zaman zarfında St. Petersburg'dakiler savaşın uzaktan dedikodularından başka bir yönü yaşamamışlardı. Ancak yakınları cephede olanlar merak ve endişe içindeydiler. Onlar da aksi bir haber gelmediği takdirde yakınlarının iyi olduğunu ve bir gün nasılsa döneceğini düşünerek rahatlamaya çalışıyorlardı. Seyit babasına gönderdiği mektupların eline geçip geçmediğini bilemiyordu. Sandepo muharebesi gitmeden önce Mehmet'in yazdığı 2-3 satırlık haberi ise harbin bitmesine az kala oğlunun eline ulaşmıştı. Seyit, askerler dönmeye başladığından beri her hafta sonu istasyona gidip babasını görebilmek ümidiyle bekliyordu. Genellikle istasyon kendisi gibi haber alamadıkları yakınlarını boş yere bekleyip ağlayarak geri dönenlerle dolup taşıyordu. Bazen de kadınlar kocalarına benzettikleri bir erkeğe doğru koşup sonra yanıldıklarını anlayınca çöküp kalıyorlar. Kimi yine aynı azimle sevdiğinin ismini haykırarak üniformalı, yaralı, sakat insan yığının arasından koşturup duruyordu. Seyit peron boşalana kadar bekliyor, sonra başını önüne çıkıyordu. Ağustos sonu gelmişti. Genç Eminov, içindeki büyük huzursuzluğa rağmen son imtihanlarını da başarıyla vermiş, ikinci sınıfa devam hak kazanmıştı. Notları o kadar iyiydi ki binbaşı Potovski kendisini yanına çağırıp tebrik etmişti. Babasından hiçbir haber alınamıyor olmasının, etrafındaki insanları ona karşı daha anlayışlı ve yufka yürekli yaptığının farkında olduğundan, özel yakınlıklarının onu şımartmasına izin vermiyordu. Cepheden gelecek olanın son tren oluşunu duymuştu etrafta konuşanlardan. Babası artık muvaffak çıkmalıydı ortaya. Yoksa aylardır yeşil tuttuğu umut filizleri solacaktı. Bunu düşünmek bile istemiyordu. Ama onun korkuları gerçeği değiştirmedi ve yine sonunda peronun üzerinde yalnız kaldı. Hava kararmıştı. Babasının ayrıldıkları sabah olduğu için de bir titreme sardı. Ateşli bir hastalık geçiriyormuş gibi titredi. Bu haksızlık diye düşündü. Bir senedir yalnızlığa katlanabilmesinin bir tek ilacı vardı. O da nasılsa sonunda babasının ona geri döneceğini düşüncesiydi. Ya şimdi? Babası yoktu işte. Dönen dönmüştü. Sadece ölüler kalmıştı geride. Aylardır kendini aldatmıştı demek ki. Ayaklarının dibindeki minik valizleri eline aldı. Hıncını ondan çıkarmak ister gibi avuçlarını sıktı ve gözünde yaşla dışarıya doğru yürüdü. Artık burada kalmak istemiyordu. Polis evçilerin evine dönmek istemiyordu. Herkesten, her şeyden kaçmak, yalnız kalmak ve yeni çocukluğunda yaptığı gibi ağlamak istiyordu. Bir erkek ne kadar büyürse babasının ölümüne ağlamaya hakkı olmalıydı. Dışarıda bekleyen son arabaya atladı ve kısık titrek bir sesle Trelskoya Selo dedi. Kendi evine, babasıyla onu alan eve gitmek istiyordu. Evlerinde gidecek, bütün odalarını dolaşacak, babasını ve babasıyla paylaştıkları hayalleri için ağlayacaktı. Yol boyu geçmişi düşündü. Yalta'da minicik bir çocukken babasının onu ilk defa atının terkizinde nasıl dolaştırdığını, sonra tayın üzerine oturtup ilk binicilik dersi verdiğini, her yoldan gelişinde nasıl hasretle kucaklaştıklarını, Mahmut'la sünnet düğünlerini, çarın hediyesini heyecanla beraber açışlarını, St. Petersburg'a yolculuklarını ve sonraki günler teker teker gözlerinin önünden geçti. Arabanın durması ve kendine geldiğinde Trelskoe Selo'daki evlerin önüne varmışlardı bile. Arabacıya parasını verip indi. Ağır adımlarla bahçe kapısından içeri süzüldü. O anda fark etti ki bu eve girmek isteğinden pek emin değildi. Çünkü nerede olduğunun, yaşadığı acıyı hafifletecek bir yanı yok gibiydi. Genç çocuk daha henüz evin ana kapısına varmamıştı. Kapı açıldı ve ellerinde lambaları ile Karloviçler girişte belirdiler. Bahçeden kendilerine doğru gelmekte olan gölge onları şaşırtmış ve heyecanlandırmıştı. Dikkatle baktıktan sonra Ganya sevinçle haykırdı. Ulu Tanrı aşkına bu gelen küçük efendi. İkisi birden Seyit'e doğru koşarak geldiler ve elinden valizini almak için adeta yarıştılar. Tamara kocasının şaşkınlığı ifade etmek üzere kullandığı sözleri mükemmel bulmuş olmalıydı. Benzeri bir şeyler tekrarladı. Kutsal ruh aşkına, küçük bey nerelerdesiniz, ne oldu hiç uğramadınız buralara. Gvardiyana Eminov'u yok ortalarda, neler oluyor? Ganya karısını kolundan çekerek onu susturdu ve saygılı bir ifadeyle Seyit'in evden içeri girmesi için kapıyı açarak tuttu. Seyit fazla konuşamayacağını biliyordu. Merakla cevabını bekleyen emektarların yüzlerine bakmadan konuşurken merdivenlerden odasına doğru çıkmaya başladı. Ben geldim dedi. Babam yok. O gelmedi. O harpten geri gelmedi. Gelmedi. Sözleri kesik kesik bitirdiğinde artık üst kata çıkmıştı. Hıçkırıkları açılan kapanan kapı sesi ardından kayboldu. Tamara onun ardından dualar sırılamaya başladı. Ey Tanrım, kutsal Meryem, sen bu çocuğa acı, sen bizlere acı. Ganya kapadığı kapı sokak kapısına sırtını dayamış, öylesine kalmıştı. Olamaz dedi. O muhakkak dönecektir, bir yanlışlık olmalı. Daha fazla konuşamadılar. Tamara gözyaşları içerisinde mutfağa girdi, yiyecek bir şeyler hazırladı. Az sonra Ganya elinde tepsiyle Seyit'in kapısına vurduğunda ondan hiçbir şey yemek ve kimseyle konuşmak istemediği cevabını aldı ve çaresiz aşağıya indi. Ancak genç çocuğun acısı ile yanlış bir şey yapabileceğinden korkuyla bütün gece oturup onu sık sık yoklamanın uygun olacağını düşündüler.